sen olsaydın.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine sizlerleyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta konu başlığımız Fatih Olmak ve İdeal Gençlik. Daha önce Sen Olsaydın programının ilk haftalarında aslında genç yani ergen olmaktan bahsetmiştik ama orada ergenlik ve genç derken daha ziyade gençlik gerçekten bir stres dönemi midir? Konuya ilişkin psikolojik yaklaşımlar ne diyor? Ergenlik dönemi sorunları ve özellikleri neler? Ergenlerin ailelerle yaşadıkları çatışmalar ve özellikle gençlerin bakış açısıyla baktığımızda onların yetişkinlerden istek ve beklentileri nelerdir gibi konular üzerinde durmuştuk. Ama bu hafta az önce de duyurduğum üzere Fatih olmak ve ideal gençlikten bahsedeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı malumunuz ve 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümü. İşte bu iki konuyu biz bu iki tarihi bu konuda birleştirelim istedik. Fatih olmak ve ideal gençlik. Yola çıkış noktamız tabii ki sadece tarihi seyrin ardı ardına gelişi değil. Yani bu iki tarihin 19 Mayıs'ın ve 29 Mayıs'ın ardı ardına gelmesi değil sadece. Bununla birlikte bu iki konunun aslında bir bütün oluşturacak şekilde bir araya alınması gerekliliğinden yola çıkarak hareket ettik ve bu programı hazırlamaya çalıştık. Düşünün, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethedip çağ kapatıp çağ açtığında henüz daha 21 yaşında bir gençti. 21 yaşında bir genç. Ve yine bugün gençlik dediğimizde 21 yaşında bırakın bir devletin, bir şehrin, bir kurumun başına geçip onu yönetmeyi, daha kendi sorumluluklarını bile alamamış, kendi kararlarını almak için cesaret bekleyen, hala daha anne babasının koruyup kolladığı ve geleceğe dair hedef ve planları da çok net olmayan gençler çoğunlukta maalesef. Bu sebeple dedik ki bu iki konuyu birleştirelim ve şu soruları kendimize soralım. Fatih nasıl olunur? İdeal gençlik nasıl olmalı? Günümüz gençleri bazen bir popstarın peşinde, onu kendine örnek alıp hayatını çizmeye çalışıyor. Bazen de sanal alemin sohbet ve oyunlarına kendini kaptırıyor. Hatta oradan verilen komutlarla hayatına bile son verebilecek kadar iradesini bir belirsizliğin ellerine teslim edebiliyor. Elinden cep telefonu düşmeyen, okumak dendiğinde sadece magazin ya da spor sayfalarının haberlerine göz atmak aklına gelen, hedefsiz, idealsiz, kimi zaman da hap, uyuşturucu bağımlısı, sigara ve alkol kullanımını hiç sorgulamadan tiryakisi olan bir genç portresi karşımıza çıkabiliyor ne yazık ki. Çocuk ve gençleri yetiştirirken nerede hata yaptık? Acaba özgürlük tanımımız mı yanlıştı? Yoksa bizim iyi anne baba olma dediğimiz kavramlar mı yanlıştı? Biraz bunları da sorgulamak lazım. Çocuk ve gençlerimizden şikayetçi olurken kendi anne babalığımızı ve çocuk eğitimi anlayışımızı da sorguladık mı acaba tüm bunlarla birlikte? Aslında konu buraya gelmişken hemen altını çizmek istediğim bir husus var. Niyetim burada karamsar bir tablo oluşturmak değil, inanın. Sadece bir durum tespiti yapmaya çalışıyorum ve bunu yaparken de bütün gençleri aslında şu az önce sıraladığım, saydığım özelliklerle genellemiyorum. Ama ne yazık ki böyle örnekler de var. O halde doğru soruları sormakla yola çıkalım istiyorum. Doğru soruları soralım ki doğru cevapları bulabilelim. Şimdi ne oldu da Tarihe dönüp bakıldığında 21 yaşında İstanbul'u fethedebilen, bu fethin planlarını, çizimlerini ta çocukluğundan beri hayal eden, kağıtlara geçiren bir gençlikten, bugünkü hazcı, sorumsuz bir gençliğe geçiş yaptık acaba? Günümüz çocukları ve gençleri o kadar doyumsuz ki, hani belki bir şeyin hayalini bile kurmuyorlar, inanın. Bizler kendi çocukluğumuzda belki bir şeylerin yokluğunu yaşayıp hayalini kurduk ama onlara yokluğunu yaşatıp hayalini kurma evresini bile yaşatmadan her şeyi hazır olarak sunduk. Dolayısıyla hiçbir şeyle mutlu olmayan, sürekli doyumsuz ve sürekli başka şeyler isteyen, daha da fazlasını, daha da ötesini bekleyen bir çocuk ve gençlik portresi karşımıza çıkmaya hazırlanıyor, belki de çıktı bile. Şimdi bu sorunun, az önce o sorduğumuz soruların cevaplarını bulabilmek için bir soru daha soralım kendimize. Daha doğrusu iki soru daha soralım. Bizler Fatih olmak nasıl bir şeydik, nasıl bir şeydir bunu düşündük mü? Nasıl Fatih olunur? Fatih olabilmek için neler yapmak lazım? Ve ikinci bir grup soru da, sen olsaydın, sen fatihler yetiştirme yolunda bir anne baba, bir ebeveyn olsaydın neler yapardın? Bu yönüyle aslında seslenişimiz hem gençlere hem bizi dinleyen ebeveynlere, anne babalara. O halde gelin yola çıkış noktamız şu olsun, Fatih Sultan Mehmet'i fatih yapan sürece hep birlikte bir göz atalım. Fatih Sultan Mehmet, yani 2. Mehmet, Osmanlı'nın 7. padişahı, babası 2. Murat. Çocukluğundan itibaren çok iyi bir eğitim almış, dini ilimlerin yanı sıra astronomi, coğrafya, matematik, tarih, edebiyat alanlarında da yine iyi bir eğitimden geçmiş. Hocalarının da tavsiyesiyle Arapça, Farsça dışında Latince, Rumca, Sırpça, Yunanca, İtalyanca dillerini öğrenmiş. Haylaz bir ilk çocukluk dönemi olsa da hocaları ve babası onun içindeki bu enerjiyi olumlu yöne kanalize etmeyi başarmışlar. İkinci Mehmet'in eğitimine babası ve hocaları hakikaten apayrı bir özen göstermişler. Gerek alınan manevi işaretler ve gerekse ondaki istek ve kabiliyetler belki de bunu daha da destekledi. Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Fenari ve Akşemseddin, ki bu saydığım isimler aynı zamanda özellikle Akşemseddin, fethin manevi mimarları arasındaki isimlerdir. O dönemin en ünlü alimleri arasında yer almakta ve II. Mehmet'in de hocaları. Daha sonra ileride Avni mahlasıyla şiirler yazıp bunları Divan-ı Avni adıyla da toplamıştır Fatih Sultan Mehmet Han. Evet, 2. Mehmet henüz daha fatih olmadan çocukluğundan bahsediyoruz. Neler yapardı, nelerle uğraşırdı? Bakın, çocukluğunda bile kağıtlar üzerine çizimler, planlar yapmış. Hatta bazen toprak üzerine elindeki çubukla bir şeyler çizmiş. Özellikle hocası Molla Hüsrev'le şekiller, şemalar çizmişler, hayaller kurmuşlar. Karadan kadırga yürütmüşler, suya köprü atmışlar. Yani fetih ve İstanbul daha o zamanlardan hocanın da öğrencinin de hayali ve ufku olmuş. Burada altını çizmemiz gereken bir husus var mı? Var aslında. Nedir o? Bakın, çocukken neyle uğraşıyorsan aslında bir nevi sen yetişkinliğinin de provasını yapmış oluyorsun. Bunun en güzel örneklerinden birini Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğunda, 2. Mehmet'in çocukluğunda görüyoruz. Ve aynı zamanda ufku çizen hocalara sahip. Yani kendisinde bir istidat, kabiliyet, yetenek var ama bununla birlikte onu en güzel şekilde yönlendiren hocaları da onun yanı başında. Biraz daha öncesine gidersek, 2. Mehmet'in, yani Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat bir gün Hacı Bayramı Veli Hazretleri ile görüşür. Sohbete ve birbirlerine doyamazlar ancak. 2. Murat'ın bir ara gözleri dalar. Hacı Bayram Hazretleri merakla sorar. Hayrola sultanım der. 2. Murat Han edeple toparlanır. İstanbul efendim der. İstanbul bize nasip olur mu acaba? Hacı Bayram Hazretleri hayır sultanım der. İstanbul'un alındığını ne siz görürsünüz ne de ben. Sonra beşiğinde uyuyan şehzadeyi, yani 2. Mehmet'i göstererek der ki, ama şu yiğitle bizim köse görse gerek. Bizim köse diye işaret ettiği de Akşemseddin Hazretleri, ki fethin manevi önderi, mimarı. İşte fethin ve fatihin ilk manevi işareti burada geliyor. İkinci Mehmet, iki abisinin de erken yaşta vefatı üzerine genç yaşta tahtın varisi oluyor. Babası ikinci Murat, kendisi tahttan çekilerek 12 yaşındaki ikinci Mehmet'i tahta geçiriyor. Burada maksadı ömrünün geri kalanını ibadet ve huzurla geçirme isteği olsa da, hani hep kitaplarda bunlar anlatılır, bunlar bahsedilir ama biraz daha geri planında ne var acaba bu kararın? Biz o geri plana doğru gidelim isterseniz. Aslında bir an önce ikinci Murat o fetih sürecini hızlandırmak istemiş. Çünkü o fethin manevi işaretlerini almıştı ya kendisi. Kendisinden sonra oğlunun padişahlığını sağlamlaştırmak, sağlığındayken oğlunu bizzat tahtta tanıştırmak istemiş ve fethin manevi işaretleri doğrultusunda davranmıştır aslında. Önemli olan soru şu, 12 yaşındaki oğluna, kabiliyetlerine, onun ufkuna, ona tahtı bırakacak kadar güveniyor muydu ikinci Murat? Evet, güveniyordu. Ancak bu durum düşmanları harekete geçirmişti ve bunun üzerine babasına yazdığı meşhur mektubunda ikinci Mehmet şöyle der ki, bu mektupta da gerçekten bir deha örneğini sergiler o kurduğu cümlelerle. Şöyle der mektubunda, devletli babam, din ve devlet işleri tehlikededir. Eğer padişah siz iseniz buyurun ordunuzun başına geçin. Yok eğer padişah ben isem size emrediyorum devletinizin ve ordunuzun başına geçin. Bunun üzerine 2. Murat tekrar tahta döner. 2. Mehmet'in tahta ikinci çıkışı ise babasının vefatı üzerine olur. Bu kez 2. Mehmet 19 yaşında bir gençtir. Artık hayallerin gerçekleşme zamanı gelmiştir. Hazreti Peygamber'in hadisinde buyurduğu üzere İstanbul elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden askerler ne güzel askerdir. İşte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu övgüsüne layık olma düşüncesiyle tarih boyunca nice kumandan ve askerleri İstanbul önlerine kadar gelmişler ancak fethe nail olamamışlardı. Çocukluğundan beri İstanbul'un ve fethin hayallerini kuran 2. Mehmet, nihayet artık Fatih Sultan Mehmet Han olacaktı. 19 yaşında tahta geçtiği andan itibaren fethin ön hazırlıklarına başlar 2. Mehmet. Önce Rumeli Hisarı'nı yaptırır, ateşli silahlar, daha önce eşi görülmemiş dev toplar yapılır. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni diyen 21 yaşında bir gençtir 2. Mehmet. İhtiyatlı davranan yaşlılar ve devlet adamlarına karşı ardına aldığı hayalleri ve önünde duran hadis-i şerifin ışığıyla, müjdesiyle dimdik durur karşılarında ve kararının da arkasındadır. İstanbul alınacaktır, ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni sözüyle bu kararlılığını yansıtır. Üstelik İstanbul'da kardinal külahı, Latin şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim sözünün söyleniyor olması da hesaba katılırsa aslında fethin zamanı gelmiştir. Çünkü gönül fethi başlamıştır. Fetih sadece bir toprağı ya da şehri ele geçirmek demek değildir. Eğer bu söz söyleniyorsa, İstanbul'da kardinal külahı, Latin şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim sözü söyleniyorsa, gönül fethi artık başlamış demektir ve zaman gelmiştir. İkinci Mehmet'in engin dehasıyla gemiler bir gecede karadan denize yürütülür. Nasıl mı? Önce uzun ağaçlardan kızaklar yapılır, bunlar birleştirilerek yerleştirilir, üzerleri yağlanır, bütün hazırlıklar yapılır ve bir gecede tam 72 gemi bu kızaklar üzerinden yani karadan donanmaya Haliç'e indirilir. Donanmayı bir sabah Haliç'te gören Bizans ordusu ise şaşkınlık içindedir çünkü gemilerin denizden geçişi mümkün değildir. O halde bu gemiler buraya nasıl gelmiştir? Evet, eğer mümkün olmayanı mümküne çevirmek gerekiyorsa işte orada Fatih vardır. Mümkün olmayanı mümküne çevirene işte Fatih denir. Nitekim İstanbul'un fethinden sonra fetheden, zafer kazanan, açan manalarına gelen Fatih ismiyle anılır artık 2. Mehmet. Çünkü artık o İstanbul'u fetheden, Hazreti Peygamber'in müjdesine nail olan, çağ kapatıp çağ açan bir Fatih'tir. Fatih Sultan Mehmet Han'dır artık. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin gerçekleştiği, Ulubatlı Hasan'ın surlara bayrağı diktiği ve ardından da şehit olduğu tarihtir. O gün korkudan ağlayarak önüne kapanan halka ve din adamlarına, "Bugünden itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz konusunda benim gazabımdan korkmayınız," demiş. Ardından da onlara din ve ticaret serbestisi tanımıştır Fatih Sultan Mehmet Han. Fethi sonrası şehre giriş sahnesini bir hatırlatalım istiyorum. Hakikaten muazzam bir sahne. Fetih gerçekleşmiş ve Fatih Sultan Mehmet Han şehre girmek üzeredir. Halk böylesine genç bir sultanla karşılaşmayı beklemiyor olmalıdır ki, yanındaki Akşemseddin Hazretlerine padişah olduğunu düşünerek, padişahı o zannederek ona hürmet ederler. O ise sultanı işaret eder. Bu noktada Fatih Sultan Mehmet Han'ın o güzel sözü o kadar manidar ki, "Evet," der, "sultan benim, lakin Fatih odur." Yani fethin manevi Fatih'i Akşemseddin Hazretlerine bu sözlerle iltifat eder. İşte hem Fatih hem sultan olmak böyle bir şeydir. Hocasına saygı ve hürmetini eksik etmez, onu bu sözlerle tertip eder o koca sultan, koca Fatih, Fatih Sultan Mehmet Han. "Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." İşte bugün bu konuyu ele almamızın, Fatih olmak ve ideal gençlik konularını birlikte ele almamızın yola çıkış noktası, inanın sadece ve sadece bu cümleydi. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaş, o 21 yaş. Yürü hala ne diye oyunda oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. İşte bu güzel sözler ve daha da ötesi, Arif Nihat Asya'nın o güzel şiirinde, Fetih Marşı isimli şiirinde geçen mısralar. Yıldırım Gürses bestesiyle bu sözler birleşince güzel bir marş çıkıyor karşımıza, Fetih Marşı. İstanbul'dan söz etmişken, koca Fatih Sultan Mehmet Han'dan söz etmişken, Fetih Marşı'nı dinlememek ve dinletmemek olmazdı tabii. Güzel bir eser arası verelim. Yıldırım Gürses bestesi ve yorumuyla, Arif Nihat Asya'nın o güzel sözleriyle, şiirleriyle Fetih Marşı sizlerle. Ses Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Bugün Fatih olmak ve ideal gençlikten bahsetmeye çalıştık ve devam ediyoruz. Güzel bir eser dinledik, Fetih Marşı'nı dinledik. Bu arada Fetih Marşı'nın şairi Arif Nihat Asya'yı ve Fetih Marşı'nın bestecisi ve yorumcusu Yıldırım Gürses'i de rahmetle yad etmiş olalım. Tabii bu arada İstanbul'u fetheden o güzel kumandan Fatih Sultan Mehmet Han'a ve o güzel askerlerine çağlar ötesinden, bizlerden, günümüzden selam olsun. Evet, gençlik dedik, ideal gençlik. İdeal gençlik nasıl olmalı? Biz acaba günümüz toplumu olarak, anne babalar, ebeveynler olarak ideal gençlik yetiştirmenin neresindeyiz? Şu an bizi dinleyen gençler varsa, dinleyenlerimiz arasında, onlara da soruyu şöyle değiştirelim. Sizler ideal gençlik olmanın neresindesiniz? Fatih olma yolunda İlerliyor musunuz acaba? Nasıl bir yol kat ediyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz, planlarınız neler? Hani o Fatih Sultan Mehmet Han'a ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u dedirten sözdeki kararlılık var mı acaba bizde? Günümüz gençleri böylesi bir kararlılığa, inanca, azme, aşka, şevke sahip mi? Tüm bu soruları da kendimize sormuş olalım yeri gelmişken. Evet, ideal gençlik demişken Necip Fazıl Kısakürek'ten söz etmemek olmazdı. Onun o meşhur gençliğe seslenişinden en azından birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum yavaş yavaş programımızın da sonlarına gelirken. Diyor ki Necip Fazıl, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Böyle giriyor söze. Kökü ezelde yani geçmişte, dalı ebette yani gelecekte bir gençlik. Zifiri karanlıkta bile ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Gençliği tanımlıyor bakın bu cümlelerle. Ve çok güzel bir tanımlama var ki, kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım cevabını veren, her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını parıldatıcı bir gençlik. İşte Necip Fazıl'ın ideal gençliği. Biz evet gençlikten bahsederken, gençliğin içinde bulunduğu durumu şöyle tasvir etmeye çalışırken, gençliğin belki bazı hatalarının altını çiziyoruz, evet yanlışlarının bazı altını çiziyoruz ama biraz da büyükler olarak kendimize de hani o çuvaldızı, iğneyi batırmanın hesabına da girelim istiyorum. Acaba bizler gerçekten hayırlı anne babalar olabildik mi? İyi anne babalar olabildik mi? O iyi tanımının içinde neler var? Onlara hitap edebilecek bir dile, üsluba sahip olabildik mi? Onlara hedefler belirlerken bizim hedeflerimiz nelerdi? Onlara kitap oku derken biz ne okuyorduk? Onlara şunu yapma, bunu yapma derken o arada biz ne yapıyorduk? İşte bu soruların daha nicelerini lütfen siz devam ettirin. Program süremiz azaldığı için son bir konudan daha ben bahsederek konuyu nihayete erdirmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda ailece bir kitap fuarına gitmiştik. Burada oğlumuz için artık yavaş yavaş gençliğe geçiş evresinde, ön ergenlik evresinde. Onun için kitaplara bakarken ilginç bir kitap serisi dikkatimizi çekti. Malum hani biz anne babalar olarak biraz değerler eğitimi, biraz tarih bilinci, işin biraz ahlaki yönünü de içine alan kitaplar okusun istiyoruz gençlerin, çocuklarımızın. Ancak gençler de ya da çocuklar da biraz daha mizahi, daha serüven, macera ya da bilim kurgu içeren eserler istiyor. Yani bizim seçimlerimiz her zaman onların tercih edeceği, evet ben bunu keyifle okurum diyebileceği şeyler olmayabiliyor. Bakın bu kitap serisinde ilgimizi çeken husus şuydu. Karar almanın önemini ve her bir kararın hayatımızdaki getireceği sonuçların altını çizen bir yol, bir yöntem izlemiş kitabın yazarı. Bunu somut örneklerle ortaya koymaya çalışmış. Kendisi psikoloji ve psikiyatri alanlarında eğitim görmüş, gün görmüş, geçirmiş 72 yaşında bir insan bu kitapların yazarı. Ancak gençlere hitap edebiliyor. Ne kadar ilginç değil mi? Gençlerin ihtiyacı olan o macerayı, bilim kurguyu, belki yeri geldiğinde mizahı işin içine katmış. Karar vermenin ne kadar önemli olduğunu ve karar vermenin somut olarak hayatımızda ne gibi sonuçlar doğuracağını da ortaya koymaya çalışmış bu çalışmasında. Son olarak şöyle toparlayalım. Bu kitaplarda kitabın kahramanı sizsiniz. Sizin vereceğiniz kararlara göre olaylar ilerliyor. Diyor ki şöyle şöyle bir durumda ne karar verirdin? Şu kararı verirsen şu sayfaya git, bu kararı verirsen bu sayfaya git. Ona göre ilerleyen sayfalara yönlendiriyor ve nihayetinde o yönlendirme, verdiğiniz kararlar neticesindeki yönlendirmelerle siz kitabın sonuna geliyorsunuz. Ama bitmiyor. Sonra düşünüyorsunuz, acaba diğer kararı verseydim ne olurdu? Geri dönüp tekrar ayraç koyduğunuz o karar noktaları, dönüp kitabı tekrar okuyorsunuz. Öyle ki kitabın bir değil, bakın 10, 12, 14 ayrı sonu var. Ne amaçlıyor burada yazar? Karar vermenin önemini. Yani doğru karar verebilmek. Kararlarımız bakın bizi şu sonuçlara götürüyor. Örneğini ortaya koymaya çalışmış. Gençlerin dilinden konuşmuş. Hakikaten tebrik etmek lazım. Evet, neden gençler umarsız, kaygısız, gençlik niye bu halde diyorsak önce kendimize soralım dedik. Biz onları gerçek fatihlerle tanıştırdık mı? Daha da ötesi biz onların fatih olmalarını istedik mi? Bu sorularla kapatalım programımızı. Rabbim çocuk ve gençlerimizi ideal gençlik olma yolunda yetiştirebilmeyi ve nice fatihler görmeyi nasip etsin inşallah. Haftaya görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.